Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve fazilet kadını Hazreti Masume selamullahi aleyha.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 1 Zilkade 1440 Hazreti Masume selamullahi aleyhanın mübarek viladet yıl dönümüdür.
Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tebriklerimizi iletirken sizleri bu kutlu doğum günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbeti dinlemeye davet ediyoruz.
Ey aklın kızı, dinin kız kardeşi, sen izzet ve şeref cevherisin, İsmet seninle gezer her daim. Ey yanında ilim ve amel bulunan, sen ey insanlık tacının cevheri, ey hatemiyetin kutlu mührü. Şeytan kum deyince kalkmıştı, sonra da senin tahtını kuma koymuşlardı. Cennet oldu burası, Havva'nın mekanı, ilahi namusun yeri işte burası. Senin hareminde akıl mat olur, türbenin toprağıyla can hayat bulur. Burada saklı beden, bilsen kimindir, cihanın bedeninde yüce bir candır. Nur saçan bu ay, ışıldayan hilal, kum ile Horasan'dan yansıyan bir ışıktır. İran'ın her yanı nurani ruhlarla doldu. Işık saçan bu iki nura lamba oldu. Bu haremlerden dile artık ne dilersen cevabı Allah'tan gelir. Arştan ve kürsüden. Herkes bir ümitle kapına varır. Vahidi ise onlardan daha muhtaçtır.
Hicri Kameri 1 Zilkade 173 tarihinde İmamet Hanedanı'nın tüm dünyaya fazilet, keramet ve erdemlik simgesi olacak bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bu muhterem kız çocuğu İmam Kazım aleyhisselam gibi bir baba ve ağabeyi İmam Rıza aleyhisselam gibi yüce insanların yaşadığı bir evde büyüdü. Annesi Necme Hatun, mümin, pak ve layık bir kadındı. Öyle ki Hazreti İmam Rıza aleyhisselam dünyaya geldiğinde Tahire lakabıyla onurlandırıldı. İffet, iman ve takvasıyla tanınan, ve İslami ilimlere vakıf olan Hazreti Masume Selamullah Ali Han'ın annesi, İslami ilimleri Hazreti İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın hanımı Hamide'den öğrenmişti. Böylece Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha böyle pak ve mümin bir anne kucağında ve iman yuvasında yetişerek büyüdü ve iffet, ismet, ilim, hikmet pınarında ruhu ve vücudu şekillendi. Anne tarafından soyu İmam Hasan aleyhisselam ve baba tarafından da İmam Hüseyin aleyhisselama dayanıyor. Nitekim o Hazret'in ziyaretnamesinde kendisine hitaben şöyle okuyoruz. Selam olsun sana ey Hasan ve Hüseyin'in kızı.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet günü İran İslam Cumhuriyeti takviminde Kızlar Günü olarak adlandırılmıştır. Ehl-i Beyt aşıkları bu münasebetle o Hazret'in Kum kentinde bulunan Pak Türbesini, camileri ve dini mekanları ışıklarla süsleyerek bu şerif ve mutahhar hanımın doğum gününü çeşitli dini etkinliklerle kutluyorlar. Bizler de Ehl-i Beyt hanedanı bahçesinin bu nadide çiçeği Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha'nın veladetini kutluyoruz.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Allah'ın bir haremi vardır ve orası Mekke'dir. Resulullah Efendimizin bir haremi vardır, orası da Medine'dir. Müminlerin emirinin bir haremi vardır ve orası Kufe'dir. Ve biz Ehl-i Beyt'in bir haremi vardır ve orası Kum'dur. Başka bir rivayette ise İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kum'da benim çocuklarımdan adı Fatıma binti Musa olan birisi vefat edecek ve onun şefaatiyle tüm şialarımız cennete girecektir. Yine başka bir açıklamada onun ziyaret edilmesi cennetin eş değeri olarak bilinmiştir.
Tüm bu sebeplerden dolayı düşünce ve görüş sahibi büyüklerin de aralarında olan Kum kenti büyükleri önceden böyle kerametli bir hanımın kentlerine geleceğini biliyor ve sabırsızlıkla kentlerine ayak basmasını ve ona hizmet etmeyi bekliyorlardı. Bu hadiselerden anlaşılan bir diğer konu ise Kum kentinin kutsal sayılmasıdır. Zira mutahhar imamların haremi şeklinde söz edilmiştir. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam ve diğer birçok imamdan aktarılan rivayetlerde bu kentin kutsallığı ve şerefine değinilmiştir.
Merhum Ayetullah Meraşi Necefi kendisinin Kum kentine gelişinin sebebini şöyle anlatıyor. Necef'in zahid ve çok ibadet edenlerinden biri olan babam Ağa Seyyid Mahmud Meraşi Necefi, Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı görmek için 40 gece o Hazretin hareminde itikaf ediyor. Bir gece mukaşefe halindeyken Hazreti Ali'yi kendisine Seyyid Mahmud ne istiyorsun buyurduğunu görüyor. Kendisi Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın mezarının nerede olduğunu ziyaret etmek istediğini söyler. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ben o Hazretin vasiyetinin aksine davranıp orayı açıklayamam. Babam, öyleyse ben Hazreti Zehra'yı ziyaret etmek istediğimde ne yapayım diye sorunca Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın celal ve ceberutunu Fatıma Masume Selamullah Aleyha'ya inayet buyurmuştur.
Öyleyse Hazreti Fatıma Zehra'nın ziyaretine nail olmak isteyen herkes Hazreti Fatıma Masume'nin ziyaretine gitsin.
Hazreti Fatıma Masume selamullah aleyha özel ve üstün ruhsal ve kişisel özelliklere sahipti ve bu yüzden kendisine Ehl-i Beyt kerimesi denilirdi. Üstelik bu unvan sadece kendi hazretlerine mahsustu. Bu muazzam şahsiyetin faziletlerini gösteren diğer unvanları ise muhaddise, abide, mikdame ve masumedir. Bu pak unvanlar Hazreti Zehra'yı akıllara getiriyor. Fakat Hazreti Masume de sahip olduğu şeref ve iffeti o hazretten miras almıştır. O hazret takvada, dini ilimler ve bilimde, ahlak, haya ve iffete ve insani kemalatta eşsizdi. Günümüzde ise eşsiz faziletleri kazanmada kendini manevi kademelerin en zirvesine taşıyan bir hanım kızı örnek almak daha fazla önem kazanmıştır. Öyle bir hanım ki masum imamlardan üçü sayısız ve hayret verici rivayetlerde o hazretin konumu, faziletleri ve kerametlerini anlatıyorlar.
Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın faziletleri hakkında şöyle anlatılıyor. Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masume ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden bir grup sorularını Hazreti Masume'ye yazılı olarak sunmakta ve cevaplarını almaktadırlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masume'nin vermiş olduğu cevapları teyit edip onaylar ve Hazreti Masume hakkında şöyle buyurur. Babası ona feda olsun. Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma hakkında söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masume için kullanılmıştır.
Günümüzde Batı kültürünün kadınların kerametini ihlal ederek ahlaki ve insani değerlere saldırdığı çeşitli toplumlarda kadınlar ve kızların kişiliği ve hüviyetini yok etmeye çalıştığı, Batı kültürünün dalga dalga yayıldığı, kadınlar ve kızların haya ve iffet duygularını yok ederek laubaliliği yaymaya çalıştığı bir dönemde Hazreti Masume'yi ve kadınsı kemalatını öğrenmek daha bir zaruret kazanıyor. Hazreti Masume, Kur'an-ı Kerim'in durumu arifinden yararlanarak dönemin bilim ve ilimlerini öğrenmek için eşsiz çabası sayesinde önemli bir rol üstlendi.
O Hazret ağabeyi Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret etmek için Medine'den Meşhed kentine giderken haya ve iffetinden asla taviz vermeden halkın dini sorularını cevaplıyordu. Hazreti Fatıma Masume ayrıca kendi derin siyasi bakışı ile halkı Abbasi Hanedanı'nın Nübüvvet Hanedanı ve Ehl-i Beyt'e reva gördüğü zulmü ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın imamet hakkının Ma'mun tarafından gasp edilmesi hakkında aydınlatıyordu. Ehl-i Beyt'in bu eşsiz hanımı haya, iffet, takva, dini ve siyasi görüşe sahip biri olarak günümüz kadınlar için en iyi örnektir.
Bu dönemde Müslüman kızlar için ilim öğrenmek ve fazilet kazanmak onların gelişmesi ve yücelmesi için hayati bir konu haline gelmiştir. Fakat Batı kültürü insanlık dışı bir yaklaşımla kızları kendilerinin dış görünüşüne, güzelliklerine, süslenmeye ve dünyevi zevklere dalmaya teşvik ediyor. Bu yüzden kültür oluşturan Müslüman bilginler daha fazla çalışmalıdırlar. Hiç şüphesiz kızlar dış güzellik ve süslenmeye meraklıdırlar. Tabii ki İslam dini bu konuyu tenkit etmiyor. Fakat bu konunun toplumun iffetini zedelememesi ve zarar oluşturmaması için gereken sınırlara uyulması ise dini kültürün kırmızı çizgisidir.
Kızların yararlı olan bilgiler edinmek ve ilim öğrenmeleri ise onları batıl işleriyle uğraşmaktan kurtarır. İlim öğrenmek, kendini yetiştirmek ve Allah katına yaklaşmaya çalışmak ile birlikte olunca kadınların konumunu yükseltir. İslam açısından kadının mahremleri, özellikle eşi yanında güzel görünmesi ise kısıtlanmamıştır ve bu konuda aile ve toplumun sağlığına sebep oluyor.
Ehlibeyt hanedanında ister erkek ister kız çocukları dini ilimler, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ile fıkıh konularında eğitim görmeleri için en uygun ortam hazırlanmıştı ve Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha da bu nimete sahipti. Müslüman ailelerde kız ve erkek çocukların eşit düzeyde dini ve yararlı ilimler öğrenme imkanı ve fırsatına sahip olmaları gerekir. Zira ancak bu şekilde yetişen kadınlar sağlıklı bir toplum yetiştirebilirler.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle hepinizi kutlarken sohbetimizi o Hazretin ziyaretnamesinden bir bölüm ile noktalamak istiyoruz.
Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kızı. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin kız kardeşi. Selam olsun sana ey Allah'ın velisinin halası. Selam olsun sana ey Musa bin Cafer'in kızı. Allah'ın rahmet ve bereketi ve Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben sizin sevginizle düşmanlarınızdan uzak durmak, siz Ehl-i Beyt'in hakkını inkar etmemek ve bu konuda tekebbür etmeden Allah'a teslim olmak, onun emirlerine razı olarak, Muhammed'e getirilen şeye yakin ederek ve buna rıza göstermek yoluyla Allah'a yakınlık arıyor ve bu vesileyle senin rızanı ve ahiret evinin saadetini talep ediyorum. Ya Fatıma, cennette bana şefaat et. Şüphesiz Allah katında senin büyük bir makamın vardır. Allah'ım, senden ömrümü saadetle sona erdirmeni ve içerisinde bulunduğum şeyi, iman ve diğer nimetlerini benden almamanı istiyorum. Yüce Allah'ın gücü ve kudreti dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur. O büyüktür ve azametlidir. Allah'ım, dualarımızı ve ziyaretimizi keremin, izzetin, rahmetin ve affın hakkına kabul buyur ve Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selam eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugün sizleri İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi ile tanıştıracağız. Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Kameri 11 Cemadülevvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Tusi'nin adı, lakabı, künyesi, baba adı, doğum tarihi konusunda herhangi bir anlaşması bulunmuyor. Tarihçiler doğum yerini Tus olarak yazmış ve hocanın kendisi de birçok eserinde kendisini Tusi olarak tanıtmış. Örneğin Zici İlhani adlı eserinin ön sözünde Naçizane kulunuz Nasir Tus diyarındanım diye yazmıştır. Buna karşın Hamdullah Mustufi gibi bazı tarihçiler Tusi'nin Kum'un Cahrut yöresinin Verşah köyünden olduğunu ve bu köy o yıllarda Save yöresine bağlı olduğunu fakat ataları Tus'a göç ettiklerini ve Hoca Nasreddin orada dünyaya geldiği için Tusi olarak ün yaptığını belirtiyor.
Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi ilim, Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve usul derslerini babasından aldı ve ardından dayısı Nureddin Muhammed bin Ali ona hadis ilmi öğretti. Ardından mantık ve hikmet dersleri aldı. Doğal ve ilahi ilimlerin gerçeklerine ulaştı. Tusi aynı zamanda aritmetik, geometri, cebir ve musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi ve daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına geldi. Hoca Nasreddin'in bilim öğrenmeye büyük merakı vardı ve gençlik çağında matematik, nücum ve hikmet ilimlerinde büyük bilgin oldu ve kendi çağında büyük ün yaptı. Bu yüzden Tusi'den İran İslam tarihinin en güçlü bilginlerinden biri olarak söz ediliyor.
O dönemde Nişabur, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan yöresinin en büyük dört kentinden biriydi ve asırlar boyu İslam ülkelerinin en önemli bilim merkezlerinden biri sayılırdı. Hoca Nasreddin Tusi bir süre Nişabur'da kaldı ve buradaki bilginlerden faydalandı ve birçok bilimde usta oldu. Gerçekten de Tusi'yi başka Müslüman bilginlerden farklı kılan konu, Tusi'nin çeşitli bilimlerde geniş düzeyde üstün olmasıydı. Tusi, matematik, nücum, ilahiyat, fıkıh, tasavvuf, irfan, mantık ve felsefeden şiir, tıp ve benzeri bilimlere kadar tüm bu bilimleri çağında yaşayan büyük üstadlardan öğrendi ve hepsinden seçkin bir bilgin oldu. Hoca Nasreddin kendi çağında birçok alim ve bilginden ders aldı. Tusi'nin hocalarından Ferideddin Damat Nişaburi, İmam Fahr Razi'nin talebesi Hoca Kutbettin Mısri gibi büyük bilginleri örnek vermek mümkün. Mısri, Nişabur'da yaşıyordu ve Tusi onun derslerinde İbn-i Sina'nın kanununu öğrendi.
Bazı araştırmacılar Hoca Nasireddin Tusi'yi filozofların sonuncusu ve bazıları da 11. akıl olarak adlandırıyor. Kendisi Tusi'nin talebelerinden biri olan Allame Helli hocası hakkında şöyle yazıyor. Hoca Nasireddin Tusi çağımızın alimlerinin en büyüğüydü ve her türlü ilmi bilen bir bilgindi. Kendisi bizim idrak ettiklerimizin arasında en üstü olanıdır. Onun huzurunda ilahiyat, İbn-i Sina'nın şifasını ve nücumla ilgili kendisine ait bir risaleyi okudum. Daha sonra ecel geldi ve onu alıp götürdü ve Allah-u Teala onun ruhunu kutsasın. Hoca Nasireddin Tusi, hoş suratlı, iyi huylu, sabırlı ve tevazulu bir insandır. Tusi tüm çabasını kültürü yaygınlaştırmak, büyükleri takdir etmek ve yoksullara yardımda bulunmak uğruna harcayan bir insandır. Tusi ayrıca İslam dini ve Şii inancının yaygınlaşması için de çok çaba harcadı. Tusi Nişabur'da eğitimini tamamlamaya çalıştığı yıllarda Horasan diyarı Moğolların saldırısına uğradı ve yörede bulunan kentler birbiri ardı sıra yerle bir ediliyordu. Bu şartlarda sadece İsmailiye'ye ait kaleler Moğol saldırılarına karşı direnebildi. İsmailiye tarikatı Moğollara karşı büyük direniş ve fedakarlık örneği sergiledi ve sağlam kaleleri yıllarca Moğol istilasına karşı direndi.
Bu dönemde Alaaddin Muhammed İsmaili'nin kralıydı ve Nasreddin muhteşem de Horasan yöresinde Kahistan kalelerinin valisiydi. Nasreddin muhteşem kendi çağının fazıl insanlarından biriydi ve bilimin yaygınlaşmasına hizmet ederken fazıl ve bilge insanlara da özel ilgi duyardı. Hoca Nasreddin Tusi'nin birçok bilimde ününü duyan muhteşem kendisiyle görüşmek istedi ve onu Kahistan yöresine davet etti. O günlerde Moğollar kentlere saldırarak insanları katliam ettikleri bir sırada Tusi bu daveti kabul etmeyi maslahat gördü ve bu yüzden Kahistan'a gitti. Muhteşem de Tusi'nin burada bulunduğu günleri değerlendirerek kendisinden dersler aldı. O günlerde Tusi, Nasreddin Muhteşem'in ricası üzerine Ebu Ali Muskuye Razi'nin Tahire adlı eserini özetleyerek Farsça'ya çevirdi ve kendisinden bazı eklemeler de yaparak yeni eseri Nasreddin Muhteşem'in adına Ahlaki Nasiri olarak adlandırdı. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yanında kaldı ve bu günleri kitap yazmakla geçirdi. Tusi Ahlaki Nasir'den başka da nücum alanında Risale-i Muayyine'yi telifi etti ve şerhini de Farsça ve Nasreddin'in oğlu Muineddin'in adına yazdı. Tusi ayrıca Ahlaki Muhteşemi adında bir çeviri yaptı.
Hoca Nasireddin Tusi'nin İbn-i Sina'nın işaretine yazdığı şerhin bazı nusalarında kullandığı cümlelerle ve ifadelere bakıldığında, Tusi'nin İsmailiye kalelerinde ikamet etmekten acı çektiği, kendi isteği üzerine buralarda ikamet etmediği, mecburen kaldığı ve gerçekte buralarda bir nevi hapis hayatı yaşadığı anlaşılıyor. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yayında yaşadıktan sonra İsmailiye kralı Alaeddin Muhammed Tusi'nin varlığından haberdar oldu ve onu kendi yayına çağırdı. Tusi mecburen Nasreddin Muhteşem'le beraber İran'ın kuzeyinde yaşayan Alaeddin Muhammed'in huzuruna gitti. O dönemde Tusi Şerh-i İşarat ve Esasul İktibas adlı eserleri ve diğer birçok matematikle ilgili eserleri kaleme aldı.
O dönemde İran'da kentlerin hali çok vahim ve karışıktı. Moğollar insanlara karşı aşırı şiddet uyguluyor, Bağdat'ı ele geçirmeyi ve Abbasi hilafetini dağıtmayı ve İsmailiye'nin kalelerini fethetmeyi düşünüyordu. Bu yüzden Helaku 120 bin askerden oluşan bir ordunun başında batılı diyarları fethetmek üzere yola koyuldu. Helaku Kameri 653 yılında Ceyhun Irmağı'nı geçti. Nasreddin Muhteşem önce teslim oldu, ardından da Helak-ı İsmailiye kalelerini bir bir fethederek Alaaddin Muhammed'in halefi olan Rükneddin Hor Şah'ın yaşadığı Maymundes Kalesi'ne vardı. Helak-ı bir elçi göndererek Hor Şah'ı teslim olmaya ve kendisine itaat etmeye davet etti. O sırada Hoca Nasreddin Tusi Hor Şah'ı Helaku'ya teslim olmaya teşvik etti ve sonuçta da böyle oldu. Helaku ise seçkin tabipler olan Tusi ve çocuklarını ise kendi yanına aldı. Çünkü onlar Hor Şah'ın teslim olmasına ve halkın katliam edilmemesine vesile olmuştu.
Moğol hükümdar Helaku'nun tüm acımasızlığı ve hunharlığına karşın bilim ve ilimsever biri olduğu ve kimya bilimi ve nücum kurallarını çok sevdiği beyan ediliyor. Helak-ı İsmailiye hükümdarlığına son verdikten sonra Hoca Nasreddin Tusi'yi kendi yanına aldı. Tusi özellikle matematik ve nücum bilimlerinde usta olduğu için Helak-ı üzerinde büyük nüfuz sahibi oldu ve Helak-ı önemli konularda onunla danışmaya başladı ve gerçekte onu kendi veziri olarak seçti. Bilim Tarihi adlı eserin Amerikalı yazarı George Saturn, Tusi'nin özellikle fal bakma yeteneğiyle Helak-ı üzerinde büyük nüfuz kurduğunu, öyle ki Helak-ı ona danışmadan hiçbir işe kalkışmadığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dinini tanıtırken İslam peygamberinin en önemli mirası olan bu ilahi din hakkında bazı konulardan söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında Allah Resulü'nün en değerli miraslarından biri olan ve o Hazretin nübüvvetinin en büyük belgesi sayılan Kur'an-ı Kerim'den söz etmek istiyoruz sizlere.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu. Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor.
Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Tahran Radyosu.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar, insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden, beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor. Alman şair Goethe de şöyle diyor. Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 51. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Geçen bölümde emr-i maruf ve nahyen münker meselesini ele aldık. Ve emr-i marufun insanları iyi amelleri emretme ve nehy-i münkerin de kötü ve çirkin amellerden men etme anlamına geldiğini anlattık. Emr-i maruf ve nahy-i münker farizesini yerine getirmek için uygun ve doğru yöntemlerin kullanılması büyük önem arz ettiğinden bugünkü sohbetimizde emr-i maruf ve nahy-i münkerin pratik yöntemleriyle ilgili bazı hadis ve öykülerden söz etmek istiyoruz. Thank you.
maruf ve nahi münkerin yollarından biri diyalogtur. Emri maruf ve nahi münker farizesini yerine getiren insan konuşurken bazı kurallara uyması gerekir. Bu kurallardan biri konuşurken yumuşak ve şefkatle konuşmaktır. Çünkü tevhid ilkelerine davet ve emri maruf ve nahi münker farizesinin temel ilkelerinden biri muhabbet ve şefkattir. Gerçekte insanların kalbini etkileyen şey rafet ve sevgi ve muhabbetle yaklaşmak ve karşı tarafın insani duygularını uyandırmaktır. Yüce Allah Taha suresinin 44. ayetinde Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a Firavun'u hidayete erdirmek üzere ona gittiklerinde şöyle konuşmalarını buyurur. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklının başını alır veya korkar. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kötü insanı kendi iyi amelinle ıslah et. Başkalarını güzel sözlerinle hayır amellere teşvik et. İmam Sadık aleyhisselam da emr-i maruf ve nahi münkir yapan kimsenin şartları hakkında şöyle buyurur. Emr-i maruf ve nahi münkiri ancak üç sıfata sahip olan kimse yapabilir. İlkin emrettiği şeyi kendisi de amel etmeli ve men ettiği şeyden kaçınmalıdır. İkincisi emir ve nahi ederken ılımlı hareket etmesi gerekir. Ve son olarak sevgi ve şefkatle emir ve nehy etmesi gerekir. Emr-i maruf ve nahy-i münkerin en etkili yöntemlerinden biri pratik tebliğ yapmaktır. İslam peygamberi bizzat bu yöntemleri izlerdi. O haset başkalarını bir işe teşvik etmeden önce ilkin kendisi o işi yapardı. İmam Sadık aleyhisselam da insanları hayır ve iyi amellere çağırmak için en etkili yolun pratik davet olduğunu belirtiyor ve sahabeye ve talebelere şöyle buyuruyor. İnsanları kendi dininize davet edin ama dille değil takva ile, çaba, namaz ve iyilikle davet edin. Çünkü bu ameller başlı başına davet edicidir. Emr-i maruf ve nahi münker sırasında konuşma adabına uymak ve yumuşak ve sakin olmak, karşı tarafın edepsizce sözünü duymaya veya tepkisiyle karşılaşmaya da hazırlıklı olmak gerekir. Tarihte rivayet edildiğine göre günlerden bir gün Bedevi bir Arap Medine'ye geldi ve camiye gelerek Allah Resulü'nden para almak istedi. Bedevi Arap camiye girdiğinde Allah Resulü'nün sahabenin arasında oturduğunu fark etti. Öne çıktı. Hacetini dile getirdi. Allah Resulü de ona bir meblağı ödedi. Ama Bedevi Arap ikna olmadı ve aldığı paranın az olduğunu söyledi. Bedevi Arap bundan başka ayrıca çirkin sözler de dile getirdi. Ve Allah Resulü'ne karşı küstahlıkta bulundu. Sahabe bu saygısızlığa öfkelendi ve neredeyse Bedevi Arap sahabe tarafından linç edilecekti ki Resulullah Efendimiz hemen buna engel oldu. Allah Resulü daha sonra Bedevi adamı evine götürdü ve biraz daha yardımda bulundu. Bedevi Arap Allah Resulü'nün sade yaşamını ve tevazu ile davranışını görünce çok utandı. Bedevi Arap Resulullah Efendimizin yaşamı şimdiye kadar gördüğü aşiret liderleri ve hükümdarlara benzemediğini ve evinde ne altın ne para ne de başka bir mal biriktirmediğini anladı. Bu yüzden Allah Resulüne teşekkür etti ve oradan ayrıldı. Ertesi gün Bedevi adam Allah Resulü'nün talebi üzerine camiye geldi ve dün Allah Resulü'ne söylediği teşekkür babındaki cümlesini tekrarladı. Sahabe bu sözleri duyunca mutlu oldu. O sırada Resulullah Efendimiz kalabalığa hitaben şöyle buyurdu. Benim bu tür insanların misali devesi ürken ve kaçan adamın misalidir.
İnsanlar kendilerince devenin sahibine yardım etmek amacıyla devenin peşinden koşmaya ve bağırmaya başladı. Ama deve bu kez daha da ürktü ve kaçmaya devam etti. Devenin sahibi ise insanlardan devesini kendi haline bırakmalarını rica etti. Ve kendisi devesini nasıl sakinleştirebileceğini bildiğini söyledi. Şimdi eğer dün ben sizi kendi halinize bıraksaydım, mutlaka bu adama kötü davranır ve onu küfrü yüzünden öldürürdünüz. Ama ben buna müsaade etmedim ve yumuşak davranarak bu adamı sakinleştirdim. İnsanların kişiliğine saygı duymak, emr-i maruf ve nahy-i münkerin bir başka esemidir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 41 ve 42. ayetlerinde Hazreti İbrahim'e şöyle anlatır. Kitapta İbrahim'i an, zira o sıdkı bütün bir peygamberdi. Bir zaman o babasına dedi ki, babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Gerçekte Hazreti İbrahim bu sözleriyle tevazu ve alçak gönüllülüğünü ortaya koyuyor ve bir yandan emirvari ifadeleri yerine soru işaretli cümleler kullanarak karşı tarafa bir nevi saygısını ve edebini yansıtırken öbür yandan putperestlikten men ediyor. Bir gün yaşlı bir adam abdest almakla meşguldü. Fakat doğru abdest almanın adabını bilmiyordu. O sırada henüz çocuk olan Resulullah Efendimizin torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam yaşlı adamın abdest almasını görünce ona doğru abdest almayı öğretmeye karar verdi. Fakat eğer bu meseleyi doğrudan yaşlı adama söyleyecek olsalar, yaşlı adam tarafından bir nevi aşağılama şeklinde algılanabilir ve yanlışını kabul etmeyebilirdi. Bundan başka bu tür bir yaklaşım yaşlı adamın kafasında abdestten her zaman acı bir anı geride bırakabilirdi. Bu yüzden Resulullah Efendimizin torunları yaşlı adama dolaylı bir şekilde yardımcı olmaya karar verdi. İki kardeş yaşlı adamın yanına gitti ve kendisinden hangileri daha doğru abdest aldığı konusunda karar vermesini istedi. İki kardeş daha sonra tam ve doğru biçimde abdest aldı. Yaşlı adam daha yeni yeni doğru abdest almanın adabı nasıl olduğunu anladı. Ve iki kardeşin de amacını fark etti. Ve onlara şöyle dedi. İkinizin de abdesti doğru. Asıl ben hala doğru abdest almayı öğrenmemişim. Siz ümmetinize olan sevginiz yüzünden beni bilinçlendirdiniz. İkinize de teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 51. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Kiros silindirinin hikayesini ele alacağız. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast'in bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu tarihi silindir üzerine yazılan kadim tüzün farklı hikayelerini hep birlikte dinleyelim. Hille şehrinin yakınında, Bağdat'tan 90 kilometre uzakta ve Kerbela'dan çok daha uzak olmayan Cumcume adında bir köy bulunmaktadır. Bu köyün bilinmesinin sebeplerinden biri de tarlalarının altında kadim bir medeniyetin ve şehrin gömülü olmasından kaynaklanmaktadır. Milattan önce 1900 yıllarında kurulan ve isminden çokça söz ettiren bu şehrin ismi Babil'dir. Yaklaşık 150 yıl önce Hormozd Rassam adlı bir Aşurlu bu bölgeyi araştırmaya başlamıştır. O arkeoloji alanındaki tanınmış isimlerden biridir. Mezopotamya'da Galgamesh destanının kil kitabesini bulmayı başaran kişi Hormozd Rassam'dır. 1879 yılında antik kazılar sırasında Büyük Babil Tanrısı Marduk Tapınağı'nın sütunları altında bir nesneyi keşfetti. Evet, bu bizim de bugün üzerinde durmak istediğimiz Türkçesi Kiros silindiri olan Kuroş silindiridir. Great Russell Caddesi üzerindeki İngiliz Müzesi, British Museum, dünyanın en eski ulusal kamu müzesi olarak 1753 yılında kurulmuş ve 1759 yılında kapılarını halka açmıştır. Londra Müzesi olarak da bilinen bu müze, Fransa'daki Louvre Müzesi'nden sonra geçmişe ait 7 milyon antik ve sanatsal eseri barındıran dünyanın ikinci büyük müzesidir. Salonlarından biri olan eski İran salonunda ilk bakışta göze çarpmaya küçük bir nesne bulunmaktadır. Bu nesne şu anda Londra Müzesi'nde bulunan antik İran'dan keşfedilen en değerli nesnelerden biridir. Bu silindir Londra Müzesi'ndeki en önemli eserlerden biri sayılıyor. Bu silindir kilden yapılmıştır. 23 santimetre uzunluğunda ve 11 santimetre genişliğindedir ve üzerinde Akkad dili ve Babil çivi yazısıyla yazılmış yaklaşık 45 satır bulunmaktadır. Sohbetimizin başında bu silindirin Kuroş silindiri olarak bilindiğini belirtmiştik. Antik İran'daki Büyük Kuroş'tan bahsedildiğinde öncelikle kimin kastedildiğini bilmekte fayda vardır. Evet, Ahameniş Krallığı tarihinde 3 Kuroş'un ismi geçmektedir ve bunların üçü de oldukça önemli isimlerdendir. Birincisi Çeşpeş'in oğlu ve Anşan'ın kralı 1. Kuroş. Anşan eski İran'daki önemli bir Elam bölgesinin ismidir. Hakkında pek çok şey duyduğumuz ve Büyük Kuruş olarak bilinen ikinci Kuruş, birinci Kuruş'un torunu ve Kembuciye'nin oğludur. İkinci Kuruş, İran'ın kralı olur ve Ahameniş hanedanını oluşturur. Mezarı Şiraz şehrinin yakınında bulunmakta olup her yıl birçok ziyaretçiyi kendine cezbetmektedir. Ve son olarak Ahameniş kralı olan 3. Kuruş, İskender'e mağlup olan ve böylece hanedanı sona erdiren kişi olarak isminden tarihte çokça söz ettirmektedir. Bahsettiğimiz silindir, 2. Kuruş veya Büyük Kuruş'a atfedilmektedir. İran için pek çok cesaret gösterdi ve büyük başarılar elde etti. Kuruş, İran kabileleri olan Medleri yendikten sonra Lidya'yı kazanır ve imparatorluğunun sınırlarını Anadolu'ya kadar genişletir. Tanınmış ve zengin bir kişi olan Lidya kralı Krezus, hoş bir bölgeye sürgüne gönderilir. Daha sonra Kuruş, Babil'e gider ve Nabini İdus'u yener ve Babil şehrini fetheder. Kuruş'la ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan biri, onun savaşı kaybedenlere şiddet uygulayan kralların aksine onlarla özel ve has bir ilişkisinin olmasıydı. Babil'de tarihi bilgilere dayanarak M.Ö. 539 yılında Babil'in fethinden sonra genel af ilan ederek yerli dinlerin özgür olduğunu ilan etti. Mezopotamya halkının sevgisini ve ilgisini kazanmak ve insanlara birlikte yaşamayı öğretmek amacıyla Babil'in en eski tanrısı olan Marduk'u resmen kabul eder. Kuruş, fetihleri sırasında hiçbir insan grubunu köleleştirmemiş ve güçlerinin savaşta kaybeden esirlerin mallarına ve hayatlarına tecavüz etmesine izin vermedi. Bütün esirleri memleketlerine dönmeleri için serbest bırakmıştır. Babil'in fethinden sonra Babilli yazıcılar iki parça halinde kilden bir silindir yazıp onu Marduk tapınağının sütununun altına yerleştirdiler. Bu binlerce yıl sonra Hormoz Rassam tarafından keşfedilip İngiltere'ye gönderilen silindirin aynısıdır. Babil katipleri tarafından yazılan silindir, akat ve Babil çivi yazısı ile yazılmış olup iki parçadan oluşmaktadır. Bir kısmı Babil tanrılarının tanrısı Marduk'un dilinden, bir kısmı da Kuruş'un dilinden. İlk bölümde Babil tanrısı Marduk, Babil'in son Keldani kralı Nebinidus'un davranışlarından ve suçlarından söz ediyor. Marduk, adil bir karar bulma arayışının sonunda Kuruş'a ulaşacağını belirtiyor. Daha sonraları Kuruş kendisini ve soyunu tanıtıyor. Ardından Marduk'tan kendisini ve oğlu Kembuciye'ye gelen nimet sayesinde Babil'in huzur ve sükunetini garanti altına alarak dini ritüelleri göz ardı etmiş ve farklı etnik grupları esaretten kurtardığını belirtmiştir. Aslına bakılırsa bu fermanı yazmak o dönemde yeni bir yöntem sayılmazdı. Bundan önceki Babil ve Asur krallarının yaptıklarının devamı niteliğindeydi. Krallarının başarılarını kil tabelalere yazıp onları anıt binaların sütunlarının altına veya tabanlarına yerleştirilirdi. British Museum'da Babil ve Asur tüzüklerinin görülebilecek birçok örneği bulunmaktadır. Bunu değerli kılan şey, krallar arasında nadir görülen Kuroş'un bahsettiği konulardır. British Museum'da saklanan silindir parçalanmış ve birbirine yapıştırılmıştır. Kimileri Kuroş'un silindirinin ilk başta eksiksiz olduğuna, ancak keşifiden sonra parçalara ayrıldığına ve daha sonra parçalarının British Museum'da birbirine yapıştırıldığına inanıyor. Bu silindirin keşfedilmesindeki İlginç noktalardan biri, silindirin mevcut bölümlerinin çevrilmesinden birkaç yıl sonra Paul Richard'ın bu silindirin başka bir bölümünü keşfetmesidir. Hatta daha önce Nebunidus silindiriyle ilişkili olduğu düşünülen başka bir silindirin parçası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi'nde bulundu. Fakat aslında bu parça Kuroş'un silindiri ve 36'dan 43'e kadar olan satırlarındaki eksik parçalarla ilgiliydi. Bu şekilde Londra Müzesi'ne gönderilir ve orijinal silindire bağlanır. Daha önce de belirtildiği gibi bu silindirin metni 45 satırdan oluşuyor. Bunların yaklaşık 20 satırı tamamen kırık ve günümüzde mevcut değildir. İlk 3 satırı neredeyse tamamen kırık ve okunamıyor. Geri kalan satırlar ise Birleşmiş Milletler'de insan haklarına dair ilk bildirge olarak bilinen ve 1971 yılında Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın tüm yaşayan dillerine çevrilmiş olması ölçüsünde çok değerli bilgiler içermektedir. Kuroş belki de bu kitabeyi bu amaçla yazmamıştır. Zira o dönemde bu gibi kavramlar yoktu. Ama bu bildirinin bazı kısımlarını incelediğimizde Büyük Kuroş'un gelenekten ve alışılagelmiş yanmış toprak siyasetinden koptuğunu anlıyoruz. O, mağlupların katledilmesinden kaçınıyor ve şöyle diyor.
Ben Kuroş'um, Şahcihan'ım, Büyük Kral, Dadgar'ın kralı, Babil'in kralı, Sümer ve Akkad'ın kralı, Şahcihan'ım, Büyük Kral, Kembuciye'nin oğlu, Babil'e savaşsız bir şekilde girdiğimde bütün halk beni sevinç ve mutlulukla karşıladı. Babil krallarının sarayında kraliyet tahtıma oturdum. Merduk, Babil halkının bana ilgi ve sevgisine sebep oldu. Zira her daim ona değer verip saygı duydum. Büyük ordum yavaş yavaş Babil'e girdi. Bu şehrin ve bu toprakların insanlarına acıların, tacizlerin hüküm sürmesine müsaade etmedim. Köleliği kaldırdım, sefaletlerine son verdim. Şehrin sakinlerini yok etmemelerine emrettim. Bütün insanların kendi tanrılarına ibadet etmekte özgür olduklarını ve kimsenin onlara muhtaç olmamasını emrettim. Tanrı yaptıklarından hoşnut oldu. Nimetlerini ve iyiliklerini bizlere bahşetti. Hepimiz onun yüksek makamını mutlulukla, huzur ve uyum içinde övdük. Yıkılan tüm şehirleri yeniden inşa ettim. Kapatılan tüm tapınakların açılmasını emrettim. Dağlan ve yerinden edilen tüm insanları topraklarına geri döndürdüm ve harap olan evlerini yeniden İnşa ettim. Yürekler şad ve mutlu olsun ve bana her gün Tanrı'nın huzurunda uzun ve sağlıklı bir ömür dilesinler. Tüm insanlar için huzurlu bir ortam yarattım. Tüm insanlara barış ve huzur sağladım. Babil'in, Akkad'ın ve emrim altındaki diğer ülkelerin tüm geleneklerine ve dinlerine saygı duydum. Benim emrim altındaki topraklarda yaşayan herkes din, iş ve ikamet yerine seçmekte özgürdür. Ben yaşadığım sürece hiç kimsenin başkalarının malına zorla el koymasına izin verilmeyecektir. Kimsenin karşılıksız iş yapmasına izin vermeyeceğim. Hiç kimse yakınlarının işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılmamalıdır. Bu çirkin gelenek yeryüzünden silinene dek ben de köleliği ve kadın erkek köle ticaretini durduracağım ve devlet çalışanlarım da aynı şekilde davranacaklardır. Babil'e köle olarak getirilen halkın evlerine, kendi öz topraklarına dönebilmeleri için Dicle'nin karşı yakasındaki yıkılan şehirleri ve ibadethanelerine yeniden inşa edeceğim.
...1979 devriminden önce Kuruş silindiri birkaç günlüğüne İran'a getirilmiş ve İngiliz hükümetinin karşı çıkmasına rağmen sergilenmişti. Ancak 2010 yılında ikinci kez 8 ay süreyle güvenlik önlemleri altında İngiltere'den Tahran'a getirildi. Bu silindirle birlikte sergilendiği vitrinde getirildi. İranlılar da İran'ın tarihi kimliği olarak kabul edilen bu esere büyük ilgi göstererek insanlık tarihinin bu hazinesini ve İranlıların ulusal gururu Kuruş silindirini yakından görebilmek için saatlerce kuyruklarda beklediler. İlk 10 günde bu silindiri görmek için yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve günde yaklaşık 2000 ziyaret gerçekleştirilerek İran'da en çok müze ziyareti rekorunu kırdı. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde sizlere bugün dünyamızda insan haklarının ilk bildirgesi olarak bilinen Kuruş silindiri ve tarihinden bahsettik. Bir sonraki bölümde İran'ın bilinen bir başka tarihi eserinden sizlere söz edeceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.